Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a, telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken 9 Mart takvimlerde 9 Mart 2023 ve Perşembe günündeyiz. Ankara'da güzel bir gün var. Umarım sizlerin de bulunduğunuz illerde en azından sizler iyisinizdir. Güzel bir güne başlamışsınızdır ve güzel bir gün olsun diyorum. Ankara'da siyasette baş döndürücü bir trafik söz konusu. Bir yanda meclis seçime günler kala, sayılı günler kala son çalışmalarını yapmaya çalışırken komisyonlarda, her bir komisyonda bir yasa teklifi görüşülürken, genel kurulda yine aynı şekilde tekliflerin son hali verilmeye çalışılırken, siyasi gündemde malum seçime kilitlenmiş durumda liderler bir araya geliyorlar. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi ve Millet İttifakı'nı oluşturan partiler de kendi içinde önlerinde bir yol haritası ve birlikte neler yapacaklarına dair çalışmalara başladılar bile. Ama ben salı günü programı kapatırken bugün için şöyle demiştim: depremle devam edeceğiz. Evet, Türkiye'nin gündeminde seçim var. Hareketli, dinamik bir ittifak süreci yaşandı. Millet İttifakı'nın süreci yaşandı ama bizim öncelikli gündemimiz deprem olmak zorunda. Hem yitirdiğimiz canlar hem de bundan sonraki süreçte başka canları yitirmememiz adına biz bu deprem gerçeğini bu kez gerçekten 99'dan sonra bunu başaramadık ama Kahramanmaraş 6 Şubat Türkiye tarihinde bir milat olacak diye umut ediyoruz ve böyle olması için de bizler hem yayınlarımızda, haberlerimizde hem de halkın bu konuda siyasetçilerden taleplerini sürdürmeleri adına önceliğimizi, birinci gündemimizi deprem olarak ben ifade etmek istiyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O nedenle de biz de birazdan konuğum da yine bu alanda Türkiye'nin sağlıklı kentleşmesi için uzun yıllar çaba göstermiş bir isim Cemal Gökçe ile konuşacağız. Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ama onun ötesinde Cemal Gökçe 20 yıl boyunca İstanbul'da İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı olarak ve 5 yıl süresince de İnşaat Mühendisleri, TMOB İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı olarak bu alanda çok emek sarf etmiş ve yapılması gerekenler konusunda yurt içinde, yurt dışında çok sayıda toplantıya katılmış ve makaleler yazmış bir isim. O yüzden onunla İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de kentsel dönüşümün, depreme dayanıklı binalar yapmanın yollarının nerelerden geçtiğini konuşacağız tabii ki. Ama öncelikle biz kısa bir ara diyelim. Ondan sonra Cemal Gökçe'ye bağlanalım.
Bekleme, ben senle güneşi bulmaya geldim, ürküme. Kavganı sormaya geldim, gücenme. Güneşten sunmaya geldim. Kapkara geçiyor günler, hesabı yok. Ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar belki gülmüyor. Kayalık sevdalar, dikenli yollar, pusu kurulmuş dinmez ağlar. Yüzüne kapanıp bağlamak vardı, oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim. Tükenme kayalık sevdalar, dikenli yollar, pusu kurulmuş dinmez ağlar. Yüzüne kapanıp bağlamak vardı, oysa ben seni bulmaya geldim. Kalbine güneşi asmaya geldim. Tükenme. Bekleme, ben senle güneşi bulmaya geldim. Ürküme, kavganı sormaya geldim. Gücenme, güneşten sunmaya geldim. Kapkara geçiyor günler, hesabı yok. Ekmeğin az, tuzun tadı yok. Çocuklar belki gülmüyor. Sana yepyeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana yepyeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme, sana yepyeni türküler verdim, uzak dağların ötesinden gelen. Sana yepyeni çiçekler verdim, kapıyı aç bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme, sana yepyeni.
Alevlerin arasından yüzler geçiyor, yüzler alevlerden türkülere geçiyor. Günler alevler gibi geçiyor. Koş, aç kapıyı. Yeni ufuklar getirmiş gülmeyi bilen çocuklar. Bak, çocukların ellerinde güzel günler var. Güzel günler var.
Uzak dağların ötesinden gelen, sana yepyeni çiçekler verdim. Kapıyı aç, bulutlar girsin. Gülmeyi bilen çocuklar geldi. Tükenme.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün son rakamları verdi ve İstanbul'da 1,5 milyon konutun riskli olduğunu söyledi. Yapılan tespitlere göre de bunun 193 bin yaklaşık 200 bin bina anlamına geldiğini belirtti bakan ve 500 binini Anadolu yakasındaki rezerv alanına, 500 binini Avrupa yakasındaki rezerv alanlarına ve 500 binini de olduğu yerde dönüşümü yapacağız diye ilan etmiş oldu. Bizim de hattımızda Cemal Gökçe var. Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve en önemlisi de tabii ki İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı. 20 yıl boyunca da İstanbul Şube Başkanlığı'nı yapmış bir isim. Cemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkürler. Şimdi siz 20 yıl İstanbul Şube Başkanlığı yaptınız. 5 yıl İMO'nun genel başkanı olarak görev yaptınız. Ve uzunca bir süre bu risklere dikkat çektiniz. Depremden önce, 99 depreminden önce, sonra. Tüm bu süreçlerde dilinizde tüy bitti herhalde, öyle. Dilinde tüy bitenlerdensiniz yani bu anlamda, evet, Cemal Bey. Peki biz bu dönüşümü nereden başlamak gerekiyor, nasıl yapmak gerekiyor? Yani İstanbul özelinde konuşuyoruz gibi ama Türkiye genelinde aslında sorun büyük. O anlamda sizden iki türlü de bir başlangıç yapmanızı rica ediyorum. Nereden başlayacağız biz bu işe?
Evet, dilerseniz öncelikli olarak İstanbul'dan başlayalım. Şu nedenle İstanbul'dan başlayalım. 1999 depremi, 17 Ağustos 99 depremi önemli bir depremdi. Ülkemizin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına kadar her insan etkilenmişti. Yani ekonomik olarak etkilenmişti, sosyal olarak etkilenmişti. Akrabalarını kaybetmişlerdi, arkadaşlarını, dostlarını kaybetmişlerdi. Dolayısıyla çok büyük bir sıkıntı yaşanmıştı 17 Ağustos 99 depremiyle 12 Kasım Düzce depreminde. Bu nedenle milat olsun denmişti. Çünkü sadece Gölcük merkezli deprem kendi çevresini etkilememiş, aynı zamanda yaklaşık olarak 15 ilimizi de etkilemişti. Bugünkü 11 ilimizi etkileyen depremde olduğu gibi yaklaşık olarak işte 20 bin mertebesinde de resmi rakamlara göre insanımızı toprağa gömmüş, 16-18 milyar dolar mertebesinde de ekonomik kaybımız olmuştu. Dolayısıyla İstanbul'da bu depremden büyük ölçüde etkilenmişti. Herkes hatırlar, Avcılar'da 50 mertebesinde yapı göçmüş, yerle bir olmuştu. İstanbul'un Bağcılar'ında, Güngören'inde, şurasında veya burasında da yine yapılar göçmüş, can kayıpları ortaya çıkmıştı. Yaklaşık olarak 980 mertebesinde de İstanbul'da insanımızı kaybetmişti. Dolayısıyla dönemin valisi İstanbul'da İl Afet Merkez Kurulu oluşturarak 7269 sayılı afet yasasına dayandırılarak, bugün de çok konuşulan afet yasasına dayandırılarak bu İl Afet Merkez Kurulu İstanbul'daki yapı stokunun durumunu işte çalışmaya başlamıştı. Aynı zamanda alt kurullar ve çeşitli bilimsel kurullar oluşturulmuştu. Bu 14 kişiden birisi de bendim. Dolayısıyla çok yakından biliyorum 99 depreminden bu yana İstanbul'da yapılmış olan çalışmaları. Fark edildi ki İstanbul'da bulunan yapı stokunun deprem güvenliği yok. Çünkü
ne kadarının yok? Ne kadarının yok?
130, onu söylemeye çalışacağım. 130 kilometre, 120 kilometre uzakta Gölcük merkezi olmasına rağmen İstanbul'da bulunan yapıların aşağı yukarı 30 bini şu veyahut bu şekilde hasar görmüştü. Dolayısıyla yapılmış olan ciddi çalışmalar vardı. Aynı zamanda 14 kişiden birisi olan İstanbul Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtun'a da dönemin 4 üniversitemizde İstanbul Deprem Master Plan çalışması yaptırmıştı. Ortaya çıkan sonuç şuydu, üstelik 2004 yılında da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birinci deprem şurasını yapmıştı İstanbul'da. Ben de o şuranın işte bakan divan başkanlığını yapmıştı. Ben de o şuranın divan başkan yardımcılığını yapmıştım. Dolayısıyla gerek komisyon çalışmalarında gerekse genel kurul çalışmalarında İstanbul öncelikli halkalardan birisi olmuştu. Fark edilmişti ki İstanbul'da bulunan yapıların %25'i 7 ve üzeri yaşanacak bir depremde kullanılamayacak duruma gelecek.
%25'i dediniz.
%25'i. Evet. 2 milyondan fazla insan da sokakta kalacağı belirlenmişti. Düşünün 1999 ve 2003 yıllarında yapılmış olan bir çalışma. Yine 4 üniversitemiz, ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bir protokol çerçevesinde 150 bin mertebesinde yapı incelenmişti. Yani envanter çalışması yapılmıştı. 6 ilçemiz öncelikli ilçelerden birisi olarak ilan edilmişlerdi. Bunlar Bakırköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Fatih gibi ilçelerdi. Ama ne yazık ki yapılmış olan bu çalışmalar tarihe karıştı. Dolayısıyla biz 99 yılından bu yana ifade ediyoruz ki İstanbul yaşayacağı 7 ve üzeri büyüklükte bir depremde %25 mertebesinde yapılarımız kullanılmaz duruma gelecek. Çünkü bölgede 99 Gölcük merkezli depremde yapılarımızın %6'sı yerle bir olmuştu. %7'si ağır hasar görmüştü. %12'si de orta derecede hasar görmüştü.
Evet.
Bunun anlamı şudur. %25 mertebesinde yapı kullanılamaz duruma gelmişti. Dolayısıyla İstanbul'da bulunan yapı stoku da Gölcük merkezli depremin yaratmış olduğu çevreden çok farklı durumda değildi. Çünkü yapılmış olan çalışmalar bunu gösteriyordu. Dolayısıyla 99 yılından beri ifade ediliyor bu kadar insanın %25 mertebesinde yapıların kullanılamaz duruma geleceği, 2 milyon mertebesinde insanın da sokakta kalacağını 99'dan bu yana ifade ediyoruz.
Evet, yani bu süreçte
ikinci sorunuz.
Evet. Ya şimdi biz hemen bu peşi sıra belki, yani bu %25'i aslında hani raflarda bile olsa bu çalışmalar bir yanda var. Bir üzerine de yapılmış çalışmalar var yine de. Hem valiliğin hem bakanlığın açıkladığı, belediyenin bir taraftan yürüttüğü. Dolayısıyla biz bundan sonraki süreçte nasıl bir aksiyon almalıyız, nasıl harekete geçmeliyiz? Onun formülünü vermek mümkün mü acaba?
Formülü şu, dolayısıyla Türkiye'de bilgi çok. Gerçekten çok şeyler biliyoruz. Evet. Çok değerli bilim insanlarımız, bilgi insanlarımız ve mühendislerimiz var. Fakat Türkiye'de bilgi örgütlü değil. Bilgi örgütlü olmadığı için yapılan konutların kullanım değerleri değil, yani ihtiyaç temelli probleme bakılmadı. 1999 özellikle 2007 yılı sonrası dönemde değişim değeri, yani rant değeri gündeme geldi. Dolayısıyla İstanbul gibi kentlerde, deprem bekleyen kentlerde var olan yapı stoku deprem güvenlikli hale getirilemedi. Çünkü 2011 yılında çıkarılmış olan işte UTSEP, Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı ortaya kondu. Önemli bir çalışmaydı. Deniyordu ki 2017 yılına kadar, en geç 2023 yılına kadar ülkemizde bulunan yapı stokunun envanteri çıkarılacak. Envanteri çıkarıldıkça İstanbul başta olmak üzere deprem güvenliği olmayan yapılar deprem güvenlikli hale getirilecek deniyordu. Ama ne yazık ki sadece bunlar lafta kaldı. Gerek İstanbul'da gerekse Türkiye'nin başka yerlerinde, yani deprem bekleyen başka yerlerinde bulunan yapıların envanteri çıkarılmadı. Dolayısıyla ben de her 99 işte 17 Ağustos yıl dönümlerinde şunu ifade etmeye çalıştım. Halen İstanbul 1999 depremine yakalandığı durumdan daha iyi durumda değil diye ifade ettik. Dolayısıyla yapılması gereken şuydu: var olan yapı stokunun deprem güvenlikli hale getirilmesi. İkinci olarak da yeni yapılacak olan yapıların deprem yönetmelikleri dikkate alınarak doğru yapılmasıydı. Oysa ne var olan yapı stoku deprem güvenlikli hale getirilebildi, ne de yeni yapılan yapılar, işte gördük, Hatay'da gördük, Maraş'ta gördük, Malatya'da gördük, 11 ilimizde gördük. 99 sonrası yapılmış olan yapılar da yerle bir oldular, can kayıpları ortaya çıkardılar. Dolayısıyla var olan yapı stokunun deprem riskini gideremediğimiz gibi yeni yapılmış olan yapılarımızı da deprem güvenlikli, deprem yönetmeliklerini dikkate alarak yapamamak nedeniyle, yapamadığımız için de riskler giderek büyüdü. Bugünkü problem yaşandı.
Peki.
Dolayısıyla İstanbul 1999'dan daha iyi durumda değil. Cemal Üstelik Bey, var olan boş alanlar yapılaştı, daha kötü durumda.
Evet, peki şimdi hemen başlıyoruz Cemal Gökçe. Nereden başlayalım diye size bir soru gelse, şu anda şimdi yarın başlıyoruz dense nereden başlardınız?
Öncelikli olarak okullardan, bakın okullardan, hastanelerden başlamak lazım. Kamu yapılarından başlamak lazım. İtfaiye binalarından başlamak lazım. Çünkü kenti yönetecek ve depremde ayakta kalması gereken insanlar öncelikli insanlardır. 99 yılından beri bunlar konuşuluyor.
Köprüler, viyadükler yine aynı şey.
Köprü, tabii. Ha, şunu söylemek gerekir. Gerçekten İstanbul'da bulunan köprüler ve viyadükler güçlendirildi. Orada ciddi bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama onun dışında 1999 depremini bırakalım da 98 yılında Dünya Bankası'nın finansmanıyla İzmir ve İstanbul'daki 600'den fazla hastane binası incelenmiş. 600'den fazla hastane binasının 350'sinin İstanbul'da olduğu ve bu hastane binalarının da deprem güvenliklerinin olmadığı ortaya konmuştu. Bakın 1998 yılında bu çalışmalar yapılmıştı. Ama siz de biliyorsunuz, geçenlerde Cerrahpaşa Üniversitesi boşaltıldı. Yahu Cerrahpaşa Üniversitesi'nin problemli olduğu 1998 yılından beri biliniyor. Çapa Üniversitesi'nin problemli olduğu 1998'den beri biliniyor. İstanbul'da bulunan diğer hastanelerin problemli olduğu biliniyor. Bir taraftan başlayarak bina olarak o binaları bugüne kadar neden yenilemediniz? Dolayısıyla birincisi budur. Hastanelerden, okullardan başlamak. Ayrıca 2018 yılında çıkarılmış olan afla var olan kaçak yapılar tümüyle affedildi. Ruhsatlı, iskanlı olup da o yapıların üzerine bir kat, iki kat, üç kat kaçak ilave edil yapı kat ilave edilmiş olan yapılar da bugün deprem bekliyor. Dolayısıyla öncelikli olarak okullardan, hastanelerden, kamu yapılarından ve kaçak kat ilave edilen veyahut kaçak olarak yapılmış olan yapılardan başlamak
Cemal
lazım.
Bey, şimdi o zaman
söylemiyorum. İmar... Bu yapılar güçlendirilsin değil, bunlar bir defa yıkılsın. Yani bu yapıların kaçak olarak yapılmış olan yapıların güçlendirilmeye gerek yok. Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nı hatırlıyorsunuz, kendi evet, kendisine yıkıldılar.
Evet, kendi.
Birincisi bu affeden, çünkü bunlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün kendi dosyaları arasında zaten var.
Konya'da Zümrüt Apartmanı'ydı galiba bu apartmanlar, yani beynimize
Yeşil
kazındı.
Yeşilyurt Apartmanı. Evet. Yeşilyurt Apartmanı. Hı-hı, 21. Yeşil. Çünkü 5 kat iskanlıydı. 3 kat kaçak olarak ilave edilmişti.
Hatta imar barışına başvurduğu da söylenmişti.
Tabii,
o binanın.
Hayır, söylenmişti değil, başvurmuşlardı yani.
Evet. Şunu söyleyeceğim. Şimdi onun... hani az önce dediniz ya, elimizde işte envanterini çıkarmamız gerekiyordu ama bunu çıkarmadık. Aslında biz imar barışıyla, hani bu kötü bir yanlış bir karardı. İmar barışı diyoruz. İmar affı tabii, barış deyince güzel bir şeymiş gibi de geliyor da. İmar affıyla.
Süslenmeye çalışıyoruz evet, barışla. Evet.
Şu elimizde aslında çok değerli bilgiler var. Yani çünkü vatandaş kendini ihbar etmişti o zaman. Yani ben işte 5 katlı binama 3 kat kaçak yaptım. Ya da benim 10 katlı 5 katlı binam kaçak, hiçbir ruhsatım yok, iskanım, hiçbir şeyim yok diye ihbar etti kendini. Belki buradan da başlayabilir miyiz? Yani çok basit bir yazılım programıyla bu mümkün olamaz mı?
Şu anlamda mümkün. Bir de bak, bu yapıların önemlice bir kısmının güçlendirilmesine gerek yok. Çünkü kaçak evet. olarak. Hele tümüyle kaçak
baştan
olarak.
Kaçak yani, baştan kaçak yani, baştan.
Baştan kaçak, bir defa bunların yıkılması lazım. Çok evet. doğru söylüyorsunuz. Bir defa bunlardan başlanacak. İkinci halka olarak işte Bakan Bey açıklıyor. Diyor ki işte 500 bin Avrupa yakasında, 500 bin Anadolu yakasında, 500 bin de yerinde. İşte
dönüştüreceğiz
diyor. İstanbul Anakent Belediyesi'nin de biliyorsunuz önce 50 bin olarak açıklanmıştı, sonra 90 bin olarak açıklandı ki bu sayı yaklaşık olarak işte 90 bin yapı işte 10 daire evet. olsa 900 bin yapı eder. Dolayısıyla biz 99'dan bu yana ifade ediyoruz ki ya siz bütün kenti arama ve kurtarma insanlarıyla doldursanız bile bu kadar çok yapının hasar gördüğü bir depremde sizin müdahale etme imkanınız son derece zayıf
kalacak. Yani 900 bin bağımsız bölüm dediniz aslında.
900 bin daire.
4 ile çarptığımızda 3 milyon.
Düşünsenize.
4 milyona
her
yakın.
Her bir binanın üzerinde 10 kişi çalışsa, kurtarma ekibi olarak söylüyorum, 900 bin. 10 kişi de kenarda tutmanız lazım. Vardiyeli olarak bunların çalışmaları lazım. 1 milyon 800 bin insanı kenarda tutmanız lazım. Bu olanaklı değil. O zaman yapılması gereken nedir? Var olan yapılarınızı risksiz hale getirmektir. Daha az yapınız depremlerde göçsün. Sizin de onlara müdahale etme imkanınız artsın. Dolayısıyla bu da yapılamadı. Bugün 90 bin yapının problemli olduğu biliniyor. Bu Anakent Belediyesi'nin ortaya koymuş
olduğu yapılardan
da başlanabilir öncelikli olarak.
Evet, hemen onları hemen şimdi bugün başlayalım, yıkalım.
Evet.
Yıkalım. Peki hiç o rezerv alanları beklemeyelim. Ne yapalım? Nereye yerleştirelim peki içinde yaşayan insanlarımızı?
İstanbul'da yaklaşık olarak 1 milyon mertebesinde boş konutun olduğunu biliyoruz. Evet. Dolayısıyla bu insanları o boş konutlara yerleştirmek gerekir. Çünkü deprem öncesi harcanacak olan 1 dolar deprem sonrasının 8 veya 10 dolarına denk geliyor.
Evet.
Ortaya çıkan can kayıplarının dışında. Bir insanın bile yaşamının kurtarılmış olması milyonlarca paradan çok daha önemlidir ve çok daha değerlidir. Dolayısıyla kamunun, yani ülkemizi yönetenlerin yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, diğer sivil inisiyatifleriyle, meslek örgütleriyle işbirliği yaparak bunu yapması mümkündür. Yani yapıları problemli olan insanları boş olan konutlara, çünkü o konutlar işte alan insanların üçüncü konutları, dördüncü konutlarıdır. Rant için işte değişim değeri çerçevesinde alınmış olan konutlardır. Ama insanların can güvenliklerinden çok daha önemli değil. Dolayısıyla riskli yapılar boşaltılarak bu tür yapılara yerleştirilmeleri gerekir. Ayrıca yazlık olarak kullanılan çok üzeri örtüldü. Biz 1999 yılından beri ifade ediyoruz. Gerek İstanbul'dan İzmit'e kadar, gerekse İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar kıyı boyunca veyahut kıyının E5'in sağ tarafında bulunan binlerce boş konut var. Yani tam kıyıda değil. O konutlar da birazcık rehabilite edilerek insanlar oralara da yerleştirilebilirdi.
Yani ayrıca, en azından şehir merkezlerinde hani olması gerekmeyen belki, değil mi?
Ayrıca evet. 99 yılından bu yana ifade ediyoruz ki yahu bakın İstanbul'la Tekirdağ arasını işte toplu taşımaya, yani raylı sisteme dönüştürerek İnsanlar Tekirdağ'la İstanbul arasında oturarak İstanbul'daki işlerini de kaybetmeden rahatlıkla gidip gelebilecek bir raylı sistem mutlaka oluşturmanız gerekir dememize rağmen sadece işte Beylikdüzü'ne kadar metrobüs sistemi kurulabildi. Dolayısıyla bizim bilgilerimiz çok, bildiklerimiz çok, ortaya konmuş olan görüşler çok. Ama ne yazık ki altını çizdiğim gibi tekrarlamış olayım. Kullanım değerinden, yani öncelikli ihtiyaç temelli olmaktan uzaklaşıp konut sektörü ve inşaat sektörü değişim değerini, rant değeri üzerine oturunca deprem falan unutuldu. Kısa erimli işte bazı insanların çıkarları gündeme geldi. İstanbul ve 11 kentimizde, deprem yaşayan 11 kentimizde bu anlayışa teslim oldu. Dolayısıyla bugün de işte Çevre Bakanı dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere İstanbul'da yaşayan herkes tekrar korkuları depreşti. Haklı olarak ne yapacağız diye bas bas bağırıyorlar. İnanın her gün bir sürü insan beni arıyor, ne yapmak gerekir diye. Tabii ki kısa zamanda uzun bir süre içerisinde yapılaşmış olan, üstelik güvensiz olduğunu bildiğimiz bu yapılara bir anda müdahale edip onları güvenli hale getirmek mümkün değil. 99 yılında demiştik ki 5 yıl planlamak, 20 yıl, 25 yıl içerisinde de bu riskli yapıları risksiz hale getirmek mümkün. Oysa bugün 24 yıl geçmiş olmasına rağmen İstanbul'da bulunan 1999'daki yapı stokunun %1'i bile güçlendirilmedi veyahut yenilenmedi. Dolayısıyla bugün de belki de işte deprem 10 sene olmayacak, 15 sene olmayacak. Evet. Bir yerlerden başlamak lazım.
Tarihi
ama nereden başlamak? Öncelikli olarak hastanelerden. Bakın hastane. Evet. Ayrıca tekrar altını çizmiş olayım. Atatürk havaalanı. Derhal oradaki işte pistler kırıldı. O pistler kırılıp onarılıp stratejik bir havaalanıdır. Önemli bir havaalanıdır. Tekrar o havaalanı kullanıma, uçuşa hazır hale getirilmek durumundadır.
Yani hazır tutulmalı İstanbul'da mı diyorsunuz olası depreme karşı?
Kesinlikle, kesinlikle. Ayrıca sahra hastanelerinin kurulacağı yerler kalmadı İstanbul'da. Evet. Çünkü İstanbul'da 99-2003 yılında İl Afet Merkez Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmayla 497 boş alan ve çadır kurulacak yer belirlenmişti. Çünkü deprem sonrası depremin artçıları devam ettiği için insanların yapıları da hasar görmesi nedeniyle, ayrıca hasarlı olmasa bile deprem artçıları devam etmesi nedeniyle insanlar evlerine girmiyorlar. Ne yapacaksınız? Evet. Bu insanların ihtiyaçlarını karşılayacak boş alanlar oluşturmanız
497
lazım.
Çadır kent dediniz değil mi?
Çadır, boş alan boş ve çadır alan. Kent. İnsanların toplanacakları boş alan ve çadır kent.
Şimdi ne oldu oralar?
O alanlar da öyle bugün ifade edildiği gibi duvar dipleri gösteriliyor ya.
Evet.
İşte toplanma alanları olarak öyle değil. En yakın yapının, bakın toplanma alanının insanların işte göçecek bir binadan kendilerini korumanın tehlikesiz bir yerde bulunmanın ölçüsü şudur. En yakın binanın yüksekliğinin 1,5 katı kadar uzakta olmanız gerekir. Yani 20 metre yüksekliğindeki bir yapıdan 30 metre uzakta olmanız gerekir ki
şimdi,
o yapı
metreler olarak
durumunda sizi etkilemez.
Yani şöyle mi? 10 katlı bir bina 30 metre yüksekliğindedir. Doğru mu?
Onun 1,5 katı bir kadar uzak katı. Mesafe ne yapar? 45
yani 45 metre ya, ötede bir yani boşluğa binada, koşmuş evet, olmanız gerekecek.
Evet, evet. Böyle bir toplanma alanı İstanbul'da biz...
Ki başka binalar üzerinize devrilmesin diye.
Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla 497 bu anlayışla toplanma alanı yeri belirlenmişti. Bunların büyük bir kısmı yapılaşmaya, gökdelenlere ve alışveriş merkezlerine dönüştürüldü. Bugün 60 mertebesinde boş alanın kaldığını biliyoruz. Evet. Dolayısıyla şu tespit yapılmıştı. İstanbul'un her mahallesinde en az 2 bu var olan 497 boş alana en az 2 boş alan yeri ilave edilmelidir. Hı hı. Kamulaştırma mı yaparsın, ne yaparsan yap bugün... işte rezerv konut alanlarından problemli konut alanlarının problemsiz hale getirilecek diyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ve yerel yönetimlerin ilk eğilecekleri yer boş alanlar oluşturmak. Evet. Sadece boş alan oluşturmayla kalmayacak. Düşün bölgede ciddi ölçüde hijyen nedeniyle hastalıkların baş gösterdiğini görüyoruz.
Evet.
Çünkü biz şundan biliyorum. Bölgeye işte hasar tespiti nedeniyle giden işte 130 mertebesinde meslektaşım vardı İstanbul'dan. Bunların önemlice bir kısmı hasta olarak İstanbul'a döndüler. Hı hı. Şimdi düşünsenize o bölgede yaşayan insanların durumunu. Dolayısıyla boş alan ve çadır kurulacak yerden kasıt oranın aynı zamanda altyapısının da hazır tutulması.
Evet.
Banyo yapılacak yer, tuvalet yerleri.
Bunlar da afet sonrası ama biz depolo- o...
Tabii. Evet, dolayısıyla da... toplanma alanı ve çadır kurulacak yerlerin bu anlayışla oluşturulması gerekirdi. Ayrıca hastaneler hasar göreceği için İstanbul'un durumunu biliyoruz. Sahra hastanelerinin oluşturulması gereken boş yerlere ihtiyaç vardı. Helikopter pistlerinin unuttuğum 28 mertebesinde helikopter pistinin oluşturulacağı yerler belirlenmişti. Acil ulaşım yerleri oluşturulmuştu.
Evet.
Allah aşkına bugün İstanbul'da ana arterlerde bulunan öncelikli neler yapılması gerekir dediniz. Hemen söyleyeyim. var olan ana arterler ve acil ulaşım deprem sonrası kullanılması gereken acil ulaşım yolları üzerinde bulunan problemli yapılar mutlaka, hatta o arterler üzerinde bulunan yapılar mutlaka ve mutlaka incelenmeli. O arterlerde bulunan hiçbir yapının depremde göçmemesi gerekir. Çünkü siz İstanbul'da yangınlar çıkacak.
Evet. Yangın, bir de yangın yaşayacağız yanı sıra.
Oraya ulaşmanız lazım.
Evet.
Ana arterlerde bulunan eğer yapılar göçüp yolu kapamışsa siz nasıl gideceksiniz? O zaman demek ki acil ulaşım yerlerinde, yollarında bulunan tüm yapı stokunun deprem güvenlikli olması gerekir. Öncelikli olan bunlardır.
Aslında,
ondan sonra da belli yerlerden başlayarak ama şu İstanbul'un işte rezerv alanları diyerek özellikle Kanal İstanbul bölgesinin durumunu biz biliyoruz. Kanal İstanbul'un da hangi amaçla yapılmak istendiğini de biliyoruz. Dolayısıyla o bölgeyi geçici rezerv alanı olarak, yani daha sonra orada oturan insanları, yerleştirilen insanları oradan kendi konutlarına transfer etmek çerçevesinde rezerv konut alanı olarak düşünmek gerekir o bölgeleri. Çünkü tarım alanlarını, alüvyonlu toprakları, su havzalarını...
Kuzey diye konuşuluyor ya, kuzey ormanı.
İstanbul'un kuzeyini yeniden konut alanına eğer açarsanız tekrar İstanbul'da göçü zorlarsınız. Dolayısıyla yani İstanbul'un
16 milyon nüfus resmi, evet.
Evet, İstanbul'un göç veren bir kente dönüşmesi.
Zaten şu haliyle bile 2030 nüfus tahmin seviyesine gelmiş bulunuyor İstanbul.
Evet,
ne yazık
maalesef.
Ki. Maalesef öyle.
Dolayısıyla hı-hı. Sayın Bakan'ın açıklamış oldukları sadece enerjiyi boşaltmak, şu an işte gündeme gelen deprem nedeniyle insanları rahatlatmaktan daha öteye bir an evvel başlamak durumundadırlar.
Evet.
Çünkü bellidir İstanbul'da nelerin yapılacağını biliyoruz. Problemli alanların nereler olduğunu, riskli konutların neler olduğunu biliyoruz.
Evet. Bu arada az önce evet, okullarda demiştiniz, hemen şeyi anımsatmak istiyorum. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın bu 38 ilde 91 okul fay hattında, 4159 okulsa risk alanı içinde, ivme değerleri esas alınarak yapılmış bir çalışmaya göre 4159 okul Türkiye genelinde ve 91 okulda fay hattında diye uyardılar. Şunu anımsatmak istiyorum, İstanbul'da bu Maraş depremi üzerine 93 okul boşaltıldı ve yaklaşık 50 bin öğrenci ve öğretmen vardı bu okullarda. İnsanın aklına tabii şu soru geliyor: neden Maraş depreminden önce boşaltılmamıştı? Bu kadar riskliydi. İçinde 50 bin öğrenci, öğretmen var idi. Neden boşaltılmadı diye. Şimdi bu Türkiye genelindeki rakamlara baktığımızda da işte okul başına ortalama 300 kişiden hesapladığımızda yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ve öğretmen bu riskli,
evet,
risk alanları içinde. Riskli demiyoruz çünkü hani incelenmesi gerekir ve ona göre
güçlendirme ya da yıkım, boşaltma yapmak
gerekiyor. Ama tabii bunun bir tespitinin çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Galiba valiliklere de bu anlamda çok görev düşüyor. Onlar aslında...
Bu konular bilinmeyen konular,
evet,
ki bunlar 99 yılından bu yana çalışılan konular. Gerek İstanbul'da bulunan okullar ve kamu yapıları açısından,
evet,
gerekse Türkiye'de bulunan okullar ve kamu yapıları, evet, açısından öncelikli yapılması gereken çalışmalardı. Çünkü okul gibi, hastane gibi kamu yapılarının depremlerde bırakalım hasar görmelerini, hiç hasar görmeyecek bırakalım yıkılmalarını, hasar görmemeleri gerektiği üzerine projelendirilir ve yapılır.
Evet.
Çünkü bu yapılar deprem veyahut benzeri afet sonrası da insanların kullanabilecekleri öncelikli yapılar olarak düşünülmesi gereken yapılardır. Ama bir başka gerçeğin altını çizeyim. Kamu tarafından yapılmış olan, yani okul adı altında yapılmış olan yapıların dışında, ayrıca İstanbul başta olmak üzere birçok apartman binasının katları veyahut apartman binasının kendisi konut olarak yapılmış olan binaların kendileri bozularak klinikler ve okula çevrildiler. Dolayısıyla bu okul sonradan okula dönüştürülen, hastaneye dönüştürülen, kliniğe dönüştürülen apartman binalarının da ne kadar güvenli evet. oldukları malum.
Bunlar zaten az önce verdiğim rakamların içinde bunlar kamu okullarından bunlar bahsettik. Evet, sizin sözünü ettiğiniz özellerin hiçbiri dahil değil. Özel kreşler, kesinlikle bakım evleri, özel okullar, evet, evet. ortaokul, lise hiçbiri evet, yok. Bunların evet, hiçbiri yok evet, ne yazık
evet.
ki.
Evet, evet.
Yani
evet,
dolayısıyla...
Evet. Kesinlikle değil. Dolayısıyla 99'dan bu yana söyleniyor ki ya okullarımızın deprem güvenlikli hale getirilmesi gerekir. Bu altını çizmiş olduğunuz okullar çok doğru bir soru. Bunu biz de soruyoruz. Yahu İstanbul'da boşaltılan 91 okul ille de Kahramanmaraş merkezli depremi beklemek mi gerekiyordu? Bu süre içerisinde İstanbul'da bir deprem olsa ne olacaktı?
Evet.
İşte düşünün yöneticilerimiz ne yazık ki başka şeylerle uğraşmaları nedeniyle gerçekten 99 yılından bu yana geçen 24 yılı boşa kullandılar. Bugün de işte ciddi bir kaynak sorunu ortaya çıktı. Ciddi bir yer sorunu ortaya çıktı. Çok büyük ölçüde işte konut nitelikli yapı, hastane nitelikli yapı, okul nitelikli yapı, diğer kamu nitelikli yapılar dağ gibi karşımıza dikilince nereden başlayacağız diye şaşırdılar. Oysa şaşırmaya gerek yok. Bu bir planlama işidir. Aynen bölgede yapıldığı gibi bugün kepçeleri oraya götürüp yerleri kazarak konutlara başlıyoruz anlayışı da çok doğru bir anlayış değildi. Yani çünkü depremin artçıları devam ettiği sürece siz beton dökemezsiniz. Çünkü beton ve içerisinde bulunan çeliğin o sarsıntıda yeterli ölçüde priz alabilme, yani kuvvetlenme, gerekli mukavemete ulaşma şansı yok. Çok acele etmek yerine doğru ve planlı hareket etmek bu İstanbul içinde geçerli. Bölgede bulunan işte sokaktaki insanların ihtiyaçlarını karşılamak açısından kepçeleri dağlara, ovalara, bayırlara götürerek orada yeni inşaat yapmaya çalışıyoruz görüntüsü vermek de doğru değil.
Evet.
Doğru başlamak lazım, mühendisçe başlamak lazım, planlayarak başlamak lazım. Bu İstanbul için de geçerlidir. Bölgedeki işte depremden sıkıntı yaşayan ve sokakta kalan insanlarımızın konut ihtiyaçlarını karşılamak için de geçerlidir. Öncelikli olarak dışarıda kalan insanları daha iyi nasıl yaşatabiliriz üzerine odaklanarak optimal ölçekte onların gelecekte oturabilecekleri konutları yapıp onlara teslim etmeyi düşünmek
evet.
lazım.
Yani İstanbul'da
yoksa acele
yıkıma
ederek yeni bir depreme hazırlık
evet.
yapmamak lazım.
Yani İstanbul'da
problemli yapılar oluşturmamak
İstanbul'da
lazım.
Yıkıma hemen başlamak gerekir. Belki hani kepçeleri, yıkım ekiplerini orada hazırlamak gerekir ama
de,
ama 11 şehri içeren deprem bölgesinde aynı aceleyi etmemek gerekiyor. Orada beklemek daha doğru olacak gibi görünüyor.
Bence
en azından doğru planlama içinde beklemek ve artçıların bitmesi açısından da enerjinin iyice bir boşalması açısından da beklemek
evet,
en
evet,
doğru
evet,
işmiş gibi görünüyor.
Evet, evet,
çok teşekkür ediyoruz Cemal Gökçe programımıza katıldığınız için.
Ya hayretler içerisinde kalıyorum. Ben de teşekkür Buyurun. Ediyorum. Size de her zaman iyi yayınlar diliyorum. Ama nasıl bunu biz söylüyoruz ama bu bir mühendislik bilimi, mühendislik bilgisi ve bilimdir söylediklerimiz. Nasıl buna dikkat etmezler, alel acele işte inşaatlara başlayacağız diye düşünürler. Doğrusunu isterseniz
bilim onlar ama şöyle bilim insanlarıyla çalışıyoruz, danışmanlıklarımızı yapıyorlar diye de konuşuluyor. Dolayısıyla yani
vallahi
elimizde bilgiler var.
Öyle olmadığı görüldü. 99'dan bu yana ne kadar bilim insanlarıyla çalıştıkları ortaya çıktı. Hukuk fakültelerinin dekanlarının hukukçu olmadığı, inşaat mühendisliği fakültelerinin bölüm başkanlarının inşaat mühendisi kökenli olmadığı bir ülkede bu depremde ortaya çıkan kayıplar bizi üzüyor sadece, şaşırtmıyor. Çünkü görünen köy kılavuz istemez diye bir söz var ülkemizde. Yine perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diye görülüyordu durum. şaşırmadık fakat çok üzüldük. Ama ne yazık ki yine aynı anlayışı sürdürüyorlar. Çok yazık. Ülkemiz adına yazık, halkımız adına yazık, çocuklarımız, gençler adına yazık yani.
Evet, teşekkürler Sayın Gökçe. İyi günler. Gelsin. Teşekkürler.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İnşaat Mühendisleri Odası eski başkanı, Deprem Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Cemal Gökçe bize önemli şeyler söyledi. Ne dedi? Türkiye'de her türlü bilgi var ama örgütlü değil dedi. Galiba bu örgütlü olmak en büyük problemimiz, örgütlü olamamak en büyük problemimiz. Türkiye'de bilgi örgütlü değil. Evet, her şeyi biliyoruz. İstanbul'da ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye'de depreme karşı ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Ama örgütlü bir şekilde bunun uygulanmasını sağlayacak sinerjiden galiba biraz uzağız. Bunu başarmamız gerekiyor. Evet, ne dedik? Depremden sonra siyaseti konuşacağız dedik. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli bir araya geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldiler. Ve gündemlerinde hem seçime hazırlık konusu olduğu 3 konu başlığı yer aldı. Bunlardan bir tanesi hangi bölgede ortak aday çıkarılabileceğine dair Cumhur İttifakı'nın nasıl bir birliktelik içinde hareket edeceğine dair bir konuşmaydı. Tabii ki deprem bölgesindeki hazırlıklarda bir diğer gündem maddesi olarak kulislere yansıdı bu görüşmenin perde arkası olarak. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden Meral Akşener'e, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gönderdiği mektuptu. Neden böyle bir mektup geldi? Çünkü Akşener CHP, HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez dedi. Ve bütün HDP'nin masanın büyüme işte yolunu da bir anlamda kamuoyu önünde kapatmış oldu. Demirtaş da mektubunda zor bir dönemde tarihi bir görev üstlendiniz, hayırlı olsun diye başladı mektubuna. Ardından da dedi ki ben dedi bir HDP seçmeni olarak soruyorum. Benim oyumu isteyecek misiniz ve beni nasıl ikna edeceksiniz diye iki soru bıraktı ortaya. Şimdi Ankara Meral Akşener'in Demirtaş'a nasıl bir yanıt vereceğini bekliyor açıkçası. Tabii dedik seçim takvimi yaklaşırken mecliste de çok sayıda yasa teklifi hızlı bir şekilde geçirilmek isteniyor. Neden bu kadar hızlı? Çünkü az 14 Mayıs seçim tarihi olarak ele alındığında sahada seçmenle buluşmalar için seçim hazırlıkları yapılabilmesi adına meclisin bir an önce kapanarak sahaya inmesi gerekiyor. Siyasetçilerin, milletvekillerinin tabii. Peki ne var meclisin gündeminde? Öncelikle dün sürpriz bir şekilde kurumlar vergisinde deprem bir kereye mahsus olmak üzere bir kurumlar vergisi geldi. Dün genel kurulda iktidarın verdiği bir önergeyle buna göre yatırım indirimi şeklinde Ar-Ge yatırımı yapan işte devletin belirlediği ithalatın önünü kesecek büyük yatırımlarda uygulamaya giren kurumlar vergisinin bir kereye mahsus olmak üzere 2022 yılı vergisindeki bu indirimin kaldırılması gündeme geldi. Bu şekilde 22 bin şirketin vergi indirimi bir kereye mahsus olarak kaldırılmış oldu. Bir diğer konu da çok önemliydi. Tarım kanununda yapılan değişiklikle çiftçiler bundan sonra su ve verimlilik esasına göre ekim yapılacak şekilde organize edilecek. Yani Tarım Bakanlığı hangi bölgede, hangi havzada suyun durumuna göre ne kadar miktarda ürün ekileceğine karar verecek ve çiftçinin de buna uyması istenecek. Uymazsa ne olacak? Yani çiftçi kendisi başka ekim yapabilir mi? Evet yapabilir ama birinci yıl Tarım Bakanlığı çiftçiyi uyaracak, yazılı olarak uyaracak ve 12 ay içinde bu uyarısını karşılık bulmazsa Tarım Bakanlığı tarafından kendisine 5 yıl süreyle hiçbir destekten yararlanılmama yararlanamama yaptırımı uygulanacağı gibi, yararlanamayacağı gibi bir sonraki yıl elde edeceği ürün hasılasından %1 ila %5 oranında da para cezası getirilecek. Buna ilişkin kanun teklifinin ilgili maddesi dün Tarım ve Orman Komisyonu'nda kabul edildi. Tartışmalı da oldu. Yani evet, bu ve de sözleşmeli çiftçilik kuralları geldi. Yani siz çiftçiye evet, yani Konya Ovası'nda şeker pancarı, mısır, ayçiçek tarımı, obruk sayısı 1000'i geçti ve artık bu obruklar nedeniyle binaların yıkılması bile gündeme geldi diye savundu Tarım Bakanlığı yapılan düzenlemeyi. Dolayısıyla 400 metre yerin altından su çekmekle bir tarım, bir üretim yapmak doğru değil. Daha şeker pancarı Konya'ya son yıllarda girdi, belki son 20 yılda girdi. Dolayısıyla Anadolu'nun klasik tarihsel tarımına geri dönmesi gerekir diye bir savunmaları oldu. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte biz çiftçinin hem iklim krizi, kuraklık, buna bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel verim düşüşlerine karşı şimdiden Tarım Bakanlığı planlı bir üretimle suya göre hareket ederek bir yasa teklifi meclise gelmiş oldu. Ama tabii çiftçi buna nasıl bir tepki verecek? Bu cezalandırma, para cezası, desteklerden yararlanamama şeklindeki bu yaptırımlar iyi anlatılabilirse belki Türkiye doğru bir karar vermiş olacak. Ama şu var, siz Konya'da üretmediğiniz, mesela hep Konya örneğinden gidiyorum, tabii ki diğer bölge civardaki diğer iller de içinde geçerli. Orada üretmediğiniz şeker pancarını, ayçiçeği nerede üreteceksiniz? Onun yerine hangi ürünü koyacaksınız? Tabii bütün bunlar da yanıt bekleyen sorular olarak karşımızda duruyor. Bir başka programımızda hem kuraklığı konuşacağız, hem de bu yasa teklifinin yasalaşmasından sonra olası sonuçlarını konuşacağız. Çünkü dün muhalefet, evet doğru bir şey yapıyorsunuz ama çiftçi örgütlenmeden böyle bir uygulamaya geçemezsiniz, yoksa çiftçiyi uluslararası şirketlerin kucağına atmış olursunuz dediler. Yani burada kazanan sadece çiftçi, tarla bekçisi olur. Dolayısıyla kazanan sadece şirketler olur. Köylünü karın tokluğu karşılığında birilerine ekim yapmak zorunda kalır uyarısında bulundular. Muhalefetin en büyük eleştirisi bu oldu. Az önce Cemal Gökçe söyledi, Türkiye'de bilgi örgütlü değil diye. Dün muhalefet milletvekilleri çiftçi örgütlü değil dedi. Ve herkes son dönemde şunu söylemeye başladı. Kamucu politikalar öne çıkmalı, kamu devreye girmeli. Dün de en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi Toprak Mahsulleri Ofisi, TİGEM, Et Süt Kurumu. Bakın, et dedik, yani etin fiyatı 300 liraya çıktı. Yılbaşından bu yana %50 artış var. Daha da artacak gibi görünüyor. Depremin de etkisiyle artış iyice hızlanmış durumda. Yani 300 liraya kuşbaşı, 250 liraya kıyma. Bu halkın et tüketme şansı gerçekten giderek zorlaşıyor. Peynir 200 liraya çıkmış. Yani bu alım gücü iyice düşmüş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin kuru fasulye 40 lira olmuş. İşte kırmızı mercimek 35 lira. Yani hani Allah'ın bulguru 30 lira. Yani o zaman neyle karın doyuracak bu halk? Gerçekten topyekun kamunun burada devreye girmesi gerekiyor. Mesela ihracat gerçekten zorunlu mu? Tarımsal ürünlerde ihracat yapmamız gerekiyor mu? Bütün bunlar tartışmalı. Domateste ihracatın önü kapatıldı. Fiyatlar hemen %40 aşağı geldi mesela. Dolayısıyla içeride bu kadar yüksek fiyat sonucu ortaya çıkaran bir ihracatı yapmasak, ondan da 3 dolar 5 dolar kazanmasak ne olur sanki? Hatta kendi halkımız daha iyi beslenebilecekse, bu anlamda bence ihracatın önü kapatılabilir diye düşünüyorum. Salı günkü programımızda görüşmek dileğiyle.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.